11. bölüm. Başarı ortağınız olarak bilinçaltı. Başarının gerçek ve derin anlamı hayat girişiminde başarılı olmaktır. Bu gezegende uzun süre huzurlu, keyifli ve mutlu olmak başarı olarak adlandırılabilir. Hayatın huzur, uyum, samimiyet, güvenlik, mutluluk gibi gerçekleri elde tutulmaz, gözle görülmez. Bunlar insanların derin benliğinden gelir. Bu niteliklerin üzerinde düşünmek, bilinçaltınızda bu cennet hazinelerinin oluşmasını sağlar. Başarıya doğru 3 adım. Başarının ilk önemli adımı yapmayı sevdiğiniz şeyi bulmak, sonra da bunu yapmaktır. İşinizi sevmezseniz bütün dünya sizi son derece başarılı bulsa da kendinizi başarılı hissedemezsiniz. İşinizi severseniz canla başla çalışırsınız. Bir insan psikiyatr olmayı çok istiyorsa diplomasını alıp duvara asmak ona yetmeyecektir. Alanındaki gelişmeleri takip etmek isteyecek, kongrelere katılacak, zihni yapısını ve işleyişini incelemeye devam edecektir. Başka klinikleri ziyaret edecek, en son bilimsel yayınları okuyacaktır. Başka bir deyişle insanların sorunlarını çözme konusunda en ileri yöntemler hakkında sürekli bilgi edinmeye çalışacak, çünkü hastalarının ihtiyaçlarını hep en ön planda tutacaktır. Peki ya bu satırları okurken şöyle düşünüyorsanız? İlk adımı uygulayamam. Çünkü ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Sevdiğim bir çalışma alanı bulmak için ne yapabilirim? Eğer durumunuz buysa size yol gösterilmesi için şu ifadeyi kullanabilirsiniz. Bilinçaltımın sınırsız zekası bana hayattaki doğru yerimi gösteriyor. Bu cümleyi sessizce, olumlu bir biçimde ve sevgiyle derin zihninize söyleyin. Buna inanç, güven ve ısrarla devam ederseniz, karşılığı size duygu, sezgi ya da belli bir yöne doğru eğilim olarak geri dönecektir. Bu karşılık açık, huzurlu ve sessiz bir içsel farkındalık şeklinde olacaktır. Başarının ikinci adımı belirli bir iş dalında uzmanlaşmak ve bu alanda üstün olmaya çalışmaktır. Diyelim ki bir öğrenci meslek dalı olarak kimyayı seçiyor. Bu alandaki birçok daldan birini seçmeli ve zamanıyla dikkatini bu uzmanlığa ayırmalıdır. Coşku ve hevesi onu alanıyla ilgili her şeyi öğrenmeye teşvik etmelidir. Eğer mümkünse herkesten daha çok şey bilmelidir. Genç adam işiyle şevkle ilgilenmeli ve bunu tüm dünyaya hizmet etmek için kullanmayı arzulamalıdır. İçinizdeki en büyük hizmetçiniz olsun. Bu zihinsel tutumla sadece geçimini sağlamak ya da idare etmek isteyen birinin zihinsel tutumu arasında büyük bir tezat vardır. İdare etmek başarı değildir. İnsanları motive eden şeyler daha büyük, yüce gönüllü ve özgeci olmalıdır. Başkalarına hizmet etmeli, onların ekmeğine yağ sürmelidir. Üçüncü adım en önemli adımdır. Yapmak istediğiniz şeyin sadece sizin kendi başarınıza katkıda bulunmadığından emin olmalısınız. Arzunuz bencilce olmamalı. İnsanlığa yarar sağlamalı. Tam bir döngü oluşturulmalı. Başka bir deyişle fikrinizde dünyayı koruma ve dünyaya hizmet etme amacı eşlik etmelidir. Eğer sadece kendi yararınız için çalışırsanız bu önemli döngüyü tamamlayamazsınız. Başarılı görünebilirsiniz ama hayatınızda meydana gelen kısa devre zaman içinde kısıtlamalara ya da hastalığa yol açabilir. Gerçek başarının ölçüsü. Bu noktada şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Peki hakkında bir program izlediğim o adama ne demeli? Yaptığı şaibeli işler sonucunda yüz milyonlarca dolar kazanmış. Görüldüğü gibi büyük bir başarı elde etmiş. İnsanlığa hizmet etmek gibi bir derdinin olduğunu da hiç sanmıyorum. Bu tür durumlar çok sık görülür. Ama bunların iç yüzünü anlama konusunda dikkatli olmamız gerekir. Bir insan bir süre başarılı görünebilir ama üç kağıtla. Haksız yollardan kazanılan para kanat takıp uçar gider. Gitmese bile başkalarından çaldığımızda kendimizden çalmış oluruz. Davranışımızın ortaya çıkmasına neden olan yoksunluk ve sınırlama hissi vücudumuzda, ev hayatımızda ve başkalarıyla ilişkilerimizde de kendini başka şekillerde gösterir. Ne düşünüp hissedersek onu yaratırız. İnandığımız şeyi yaratırız. Bir insan üçkağıtçılık yaparsa, servet yaratsa da başarı sayılmaz. Zihinsel huzur olmadan başarı olmaz. Geceleri iyi uyuyamayan, hasta olan ve suçluluk duygusu yaşayan bir insanın serveti ne işe yarar ki? Bir keresinde Londra'da tanıştığım profesyonel suçlu bana yaşadıkları hakkında bir şey anlattı. Londra dışında lüks bir evde ve Fransa'daki yazlığında lüks içinde yaşamasını sağlayan büyük bir serveti vardı. Lüks içinde yaşıyordu ama huzurlu değildi. Scotland Yard tarafından tutuklanmaktan çok korkuyordu. Bu sürekli korku ve derinlere yerleşmiş olan suçluluk duygusu onun bir takım iç rahatsızlıklar yaşamasına sebep oluyordu. Yanlış yaptığını biliyordu. Büyük suçluluk duygusu her türlü sorunu onun üzerine çekiyordu. Daha sonra onun polise teslim olduğunu ve mahkum edildiğini öğrendim. Hapisten çıktıktan sonra psikolojik ve manevi destek aldı ve çok değişti. İşe başladı. Dürüst, yasalara uyan bir vatandaş haline geldi. Ne yapmak istediğini buldu ve mutlu oldu. Başarılı bir insan işini sever ve kendini tam olarak ifade eder. Başarı yalnızca kazanılan para miktarına bağlı değildir. Başarılı insan büyük bir psikolojik ve manevi anlayışa sahip olan kişidir. Günümüzün başarılı liderlerinin birçoğu başarılarını bilinçaltını doğru kullanmaya borçludur. Bu kişiler bir projeyi tamamlanmış gibi görme yeteneğine sahiptirler. Dileklerinin gerçekleştiğini görüp hissedebildiklerinden bilinçaltları bunların gerçekleşmesini sağlar. Bir amacı net bir biçimde hayal edebilirseniz, bilinçaltınızın mucizeler yaratan gücü sayesinde ihtiyaç duyduğunuz her şeye hiç beklemediğiniz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Başarıya giden 3 adımı düşünürken bilinçaltınızın yaratıcı güçlerinin büyük etkisini asla unutmamalısınız. Bu, bir başarı planının bütün adımlarının arkasındaki enerjidir. Düşünceniz yaratıcıdır. Duyguyla birleşen düşünce öznel bir inanca dönüşür. İçinizde bütün arzularınızı hayata geçirmenizi sağlayacak büyük bir güce sahip olduğunuzu anladığınızda hem güvene hem de huzura kavuşursunuz. Hareket alanınız ne olursa olsun bilinçaltınızın yasalarını öğrenmelisiniz. Zihninizin güçlerini nasıl kullanacağınızı öğrendiğinizde, kendinizi tam olarak ifade etmeye başladığınızda ve yeteneklerinizi başkalarına aktardığınızda gerçek başarıya giden yolu bulmuşsunuz demektir. Eğer doğru yolda ilerler ve ilahi desteği alırsanız kim size karşı olabilir? Böyle bir anlayışa sahip olmanız halinde dünyada ve cennette hiçbir güç sizi başarılı olmaktan alıkoyamaz. Hayalini nasıl gerçekleştirdi? Hollywood'da sinemaya gitmeyi ya da televizyon izlemeyi seven hemen herkesin tanıdığı bir aktörle görüştüm. Midwest'te küçük bir çiftlikte büyüdüğünü anlattı. Ailesi kıt kanaat geçiniyordu. Tek eğlencesi iki kanalı zor çeken eski siyah beyaz bir televizyondu. Daha o zamanlar oyuncu olmayı hayal etmeye başlamıştı. Bu hayali gitgide daha fazla benimsiyordu. Tarlada çalışırken ya da inekleri güderken diyordu, adımın afişlere kocaman harflerle yazıldığını hayal ediyordum. Her ayrıntıyı görüyordum. Hayranlarımdan oluşan kalabalığı, benimle röportaj yapmak için yarışan muhabirleri. Yıllarca bu hayali kurdum. Sonunda evden ayrıldım. Los Angeles'a geldim. Filmlerde ve televizyon dizilerinde figüranlık yapmaya başladım. Çok geçmeden ilk önemli rolümü kaptım. Gala gecesi salona giderken heyecandan bayılmak üzereydim. Adım büyük harflerle yazılmıştı. Müthiş bir kalabalık vardı. Gazeteciler gelmişti. Çocukluğumda hayal ettiğim her şey gerçek olmuştu. Hayal etmenin gücünün başarıyı nasıl getirdiğini benden daha iyi kimse bilemez diye ekliyordu. Hayali gerçek oldu. Birkaç yıl önce Mary adında genç bir eczacı ile tanıştım. Büyük bir eczaneler zincirinin reçete departmanında çalışıyordu. Bir gün benim reçetemle ilgilenirken konuşmaya başladık. Ona işini sevip sevmediğini sordum. Fena değil dedi. Maaş ve prim alıyorum. Fena kazanmıyorum. Şirketin iyi bir kar paylaşım programı var. Şansım yaver giderse hayatın tadını çıkaracak kadar erken bir yaşta emekli olabileceğim. Bir an sustum. Sonra sordum. Çocukluğunda eczacı olmaya karar verdiğinde de böyle olacağını mı düşünüyordun? Yüzünde sıkıntılı bir ifade belirdi. Şey, hayır dedi. Sanırım öyle düşünmüyordum. Hep kendi eczaneme sahip olacağımı düşündüm. Caddede yürürken insanların bana selam vermesini, bana adımla seslenmelerini istiyordum. Ben de eczacıları olduğum için onların adlarını bilecektim. Bu size garip gelecek ama gece yarısı çocukları hasta olduğu için beni arayan anne babaların hayalini bile kuruyordum. Pijamamın üzerine kıyafetlerimi geçirip ihtiyaç duydukları onlara vermek üzere eczaneme koşuyordum. Kocaman bir dükkanın arka tarafında bir masada oturup 9-5 çalışmaya hiç benzemiyor değil mi? Benzemiyor dedim. Ama neden hayalinin peşinden gitmiyorsun? Daha mutlu ve üretken olmaz mıydın? Vizyonunu genişlet, buradan ayrıl, kendi eczaneni aç. Nasıl yapacağım bunu dedi başını sallayarak. Çok para lazım, oysa ben maaşa tabiyim. Ona kendisiyle harika bir gerçeği paylaşarak karşılık verdim. Doğru olduğuna inandığın şeyi gerçek hale getirebilirdi. Bilinçaltının güçlerinden söz ettim. Çok geçmeden bilinçaltının net ve belirli bir fikirler aşılamayı başarması halinde bu güçlerin hayali gerçekleştirebileceğini anladı. Kendi eczanesinde olduğunu hayal etmeye başladı. Zihninde ilaç şişelerini düzenliyor, reçetelerle ilgileniyor ve aynı zamanda komşuları ve arkadaşları olan müşterilerini bekliyordu. Gözünde büyük bir banka hesabını da canlandırıyordu. Zihinsel olarak o hayali eczanede çalışıyordu. İyi bir oyuncu gibi rolünü yaşıyordu. Öyleymişin gibi davranırsam öyle olurum. Eczaneye sahip olduğunu varsayımına tüm kalbiyle inanıyor, buna göre davranıyor, yaşıyor ve hareket ediyordu. Birkaç yıl sonra Mary bana bir mektup yazıp yaptığımız konuşmadan beri hayatında neler olduğunu anlattı. Çalıştığı eczaneler zinciri piyasaya yeni giren güçlü bir rakibe yenik düşmüştü. Mary önemli bir ilaç firmasında tıbbi mümessil olarak çalışmaya başlamıştı. Birkaç eyaletten oluşan büyük bir bölge onun alanıydı. Bir gün işi gereği batıda küçük bir kasabaya gitmişti. Kasabada tek bir eczane vardı. Mary daha önce hiç gitmediği bu kasabaya girer girmez orayı tanıdığını hissetmişti. Hayalinde gördüğü eczaneydi burası. Şaşkınlık içinde eczanenin yaşlı sahibine bu ilginç tesadüften söz etmişti. Eczane sahibi de ona emekliye ayrılmaya hazır olduğunu ama 3 kuşaktır ailesine ait olan bu eczaneyi büyük bir şirkete satmak istemediğini söylemişti. Biraz konuştuktan sonra eczacı genç kadına ona kolaylık sağlayacağını söylemişti. Ödemeleri elde ettiği kâra göre taksitler halinde yapacaktı. Genç kadın ailesini de kasabaya taşımış ve çok geçmeden dükkana yürüme mesafesinde olan büyük eski bir evi de almayı başarmıştı. Şimdi her sabah işe giderken yanından geçen herkes ona selam veriyor ve adıyla sesleniyordu. Eczacılar olduğu için onu tanıyorlardı. Unutmayın, şükran dolu bir kalp her zaman evrenin zenginliklerine yakındır. Şu ifadeyi sık sık tekrarlayarak satışlarınızı arttırabilirsiniz. Satışlarım her geçen gün artıyor. İlerliyorum, gelişiyorum ve her gün daha zengin oluyorum. Doğru dürüst iş yok. Kriz var gibi sözlerle açık çek imzalamaktan vazgeçin. Bu ifadeler sadece kayıpları arttırır. İş hayatında bilinçaltını kullanmak. Birkaç yıl önce iş hayatından yöneticilere bilinçaltının ve hayal kurmanın güçleri hakkında bir seminer verdim. Ünlü Alman şair Goethe'nin zorluk ve sıkıntılarla karşılaştığında hayal gücünü nasıl bilgece kullandığını anlattım. Biyografisini yazan kişilere göre Goethe zamanının önemli bir bölümünü sessizce hayali konuşmalar yaparak geçiriyordu. Arkadaşlarından birinin karşısında oturduğunu ve kendisine karşılık verdiğini hayal ediyordu. Başka bir deyişle eğer kafasında sorunlar varsa arkadaşı ona her zamanki mimikleri ve ses tonları eşliğinde doğru ve uygun cevapları veriyordu. Goethe bu hayali manzarayı olabildiğince gerçek ve canlı yaşıyordu. Bu seminere katılanlardan biri genç bir borsacıydı. Kendisi Goethe'nin bu tekniğini benimsedi. Onu tanıyan ve akıllıca ve sağlam yönlendirmeleri için tebrik eden multimilyoner bir yatırımcıyla hayali konuşmalar yapmaya başladı. Bunu psikolojik olarak zihninde bir inanç haline getirene dek hayali konuşmaları tekrarlamaya devam etti. Borsacının iç konuşmaları ve kontrollü hayal gücü onun amacına uygun ve müşterileri için akıllıca yatırımlar yapmasını sağladı. Genç kadının hayattaki en büyük amacı müşterilerine para kazandırmak ve onların kendi akıllıca danışmanlığı sayesinde büyük maddi kazançlar elde ettiklerini görmekti. Hala bilinçaltının gücünü içinde kullanıyor ve alanında büyük başarı elde ediyor. Geçenlerde ünlü bir finans dergisi onunla röportaj yaptı. Başarısızlığı nasıl başarıya dönüştürdü? 16 yaşındaki Todd bana şunları söylemişti. Her şeyde başarısız oluyorum. Neden bilmiyorum. Sanırım aptalım. Belki de okuldan kovulmadan ben ayrılsam iyi olacak. Konuştukça Todd'un tek kusurunun tutumu olduğunu fark ettim. Derslerine karşı ilgisiz, öğretmenlerine ve bazı arkadaşlarına karşı öfkeliydi. Ona derslerinde başarılı olmak için bilinçaltının gücünü nasıl kullanabileceğini öğrettim. Günde birkaç kez, özellikle gece uyumadan önce ve sabah uyandıktan hemen sonra bazı gerçekleri kendi kendine olumlamaya başladı. Daha önce gördüğümüz gibi bunlar bilinçaltını aşılamak için en uygun zamanlardır. Şunları söylüyordu. Bilinçaltımın, hafızamın deposu olduğunu fark ediyorum. Okuduğum ve öğretmenlerimden duyduğum her şeyi saklıyor. Kullanmayı tercih etmem halinde harika bir hafızam var. Bilinçaltımın sınırsız gücü, yazılı ve sözlü sınavlarda bilmem gereken her şeyi bana sunuyor. Öğretmenlerime ve arkadaşlarıma sevgi ve iyi niyetle yaklaşıyorum. Onlar için başarı ve iyilikler diliyorum. Todd şimdi hiç bilmediği bir özgürlüğün tadını çıkarıyor. Hep ağlıyor. Derslerindeki başarıları yüzünden sürekli öğretmenlerinin ve annesiyle babasının onu tebrik ettiğini hayal ediyor. Alım-satım konusunda başarılı olmak. Alım ya da satım yaparken bilincinizin marş, bilinçaltınızın da motor olduğunu unutmayın. Motorun çalışmasını sağlamak için marşı basmanız gerekir. Bilinciniz bilinçaltınızın gücünü harekete geçirir. Netleştirilmiş bir arzuyu, fikri ya da imgeyi bilinçaltına iletmenin ilk adımı gevşemek, dikkati durağanlaştırmak, hareketsizleşip sessizleşmektir. Zihnin bu sessiz, gevşemiş ve huzurlu tutumu, dış unsurların ve yanlış düşüncelerin bu fikrin zihinsel olarak benimsenmesine müdahale etmesini engeller. Dahası zihnin bu sessiz, pasif ve durağan halinde çaba da en aza indirgenir. İkinci adım, arzuladığınız sunun gerçekliğini hayal etmeye başlamaktır. Örneğin bir ev satın almak istiyor olabilirsiniz. Zihnin gevşeyip rahatlamış halinde şunları söyleyebilirsiniz. Bilinçaltımın sınırsız zekası her şeyi bilir. Şimdi bana isteklerimi karşılayan ve paramın yeteceği ideal evi gösteriyor. Bu isteği bilinçaltıma iletiyorum. Onun benim talebimin doğasına göre karşılık vereceğini biliyorum. Bu isteği tıpkı bir çiftçinin toprağa tohum ekmesi gibi kesin bir inanç ve güvenle büyüme yasalarına güvenerek ekiyorum. Dileğiniz bir gazete ilanının ya da bir arkadaş vesilesiyle gerçekleşebilir ya da doğrudan tam aradığınız gibi olan bir eve yönlendirilebilirsiniz. Dileklerinizin gerçekleşmesi için birçok yol vardır. Güven duymanızı sağlayacak bilgi, zihninizin işleyişine inanmanız halinde dileğiniz gerçekleşeceğidir. Diyelim ki evi, arsa ya da herhangi bir mülkü almak değil de satmak istiyorsunuz. Bilinçaltının sınırsız yaklaşımına güvenme yaklaşımı yine size yol gösterecektir. Ben Los Angeles'taki evimi sattığımda, şimdi konuştuğum birçok emlakçının kesin ve hızlı sonuçlar elde etmesini sağlayan bir teknik kullanmıştım. Evimin önündeki çimenliğe üzerinde sahibinden satılık yazan bir tabela diktim. O gece uyumadan önce kendime sordum. Diyelim ki ev için bir alıcı buldun. Sonra ne yapacaksın? Cevap şöyleydi. Satılık tabelasını indirip çöpe atacağım. Zihnimin iç ekranına ayrıntılı bir senaryo yansıttım. Tabelayı tutup söküyor, omzuma atıyor ve evin arka tarafındaki çöp kutularına götürüyordum. Çöpe atarken yardımın için teşekkürler ama artık sana ihtiyacım kalmadı diyordum. Sonra bitmiş işin derin iç tatminiyle uykuya daldım. Ertesi gün bir adam ev için bana kapora ödedi. O tabelayı kaldırabilirsiniz. Artık ihtiyacınız kalmadı dedi. Onun öğüdüne uydum. Tabelayı söküp çöpe attım. Dış eylem içtekine riayet etmişti. Bu yeni bir şey değildi. İçte ne olursa dışta da o olur. Başka bir deyişle bilinçaltınızı ilettiğiniz imge hayatınızın nesnel ekranına yansır. Dış içi yansıtır. Dış eylem iç eylemi takip eder. İşte ev, arsa ya da herhangi bir mülk satarken kullanılan bir başka etkin yöntem. Bunu yavaşça, sessizce ve hissederek tekrarlayın. Sınırsız zeka beni bu evi isteyen ve parası da yeten alıcıya çekiyor. Alıcı bana hiç hata yapmayan bilinçaltının yaratıcı zekası tarafından gönderiliyor. Bu alıcı başka evlere bakabilir ama istediği ve alacağı tek ev benimki. Çünkü içindeki sınırsız zeka tarafından yönlendiriliyor. Alıcının doğru, zamanlamanın doğru ve fiyatın doğru olduğunu biliyorum. Bununla ilgili her şey doğru. Bilinçaltımın derin dalgaları şu anda faaliyette ve ikimizi ilahi düzenli bir araya getiriyor. Bunun böyle olduğunu biliyorum. Aradığınız şeyin de sizi aramakta olduğunu unutmayın. Satmak istediğiniz evi ya da herhangi bir mülkü almak isteyen biri mutlaka vardır. Bilinçaltınızın güçlerini doğru kullanarak zihninizi alım-satımla ilgili rekabet duygusundan ya da gerginlikten kurtarmış olursunuz. İstediği şeyi elde etme konusunda nasıl başarılı oldu? Seminerlerime ve derslerime sürekli katılan Margaret adında genç bir kadın vardı. Yaşadığı yer nedeniyle seminerlerime gelebilmek için 3 otobüs değiştirmesi gerekiyordu. Her gün 1,5 saat yolda geçiyordu. Bir seminerde işi gereği bir arabaya ihtiyaç duyan bir genç adamın nasıl sonunda araba sahibi olduğunu anlattım. O da dinledi. Eve gitti ve seminerde altını çizdiğim tekniği denedi. Daha sonra bana yöntemlerimi nasıl uyguladığını ve sonrasında neler olduğunu anlatan bir mektup yazdı. Onun iznini aldığım için mektubu burada yayınlıyorum. Sevgili Bay Murphy, kişisel gelişimimi geliştirmek için bir arabamın olması gerektiğini biliyordum. Aksi halde seminerlerinize düzenli olarak katılmam mümkün olmayacaktı. Madem bir araba sahibi olmaya çalışacaktım, her zaman hayalini kurduğum arabayı almalıydım. Cadillac istiyordum. Hayalimde arabayı gerçekten almam ve kullanmam halinde geçeceğim bütün aşamaları tamamladım. Galeriye gidiyor ve istediğim modelle deneme sürüşü gerçekleştiriyordum. Tekrar tekrar Cadillac'ın benim olmasını istediğimi söylüyordum. Arabaya bindiğime, onu kullandığıma, döşemelerini hissettiğime dair resmi 2 hafta boyunca zihnimde tuttum. Geçen hafta seminerinize Cadillac'ımla geldim. Inglewood'daki amcam vefat etti ve Cadillac'ı ile tüm varlığını bana bıraktı. Liderlerin başarmak için uyguladıkları en yaygın teknik. Önde gelen birçok yönetici gün içinde pek çok kez başarıyı elde edeceğine inanana kadar sessizce soyut başarı terimini kullanır. Başarı fikrinin başarının gerekli bütün unsurlarını içerdiğini bilirler. Benzer şekilde siz de başarı sözcüğünü inanç ve güvenle kendi kendinize tekrarlamaya başlayabilirsiniz. Bilinçaltınız bunu gerçeğiniz olarak kabul edecektir. Böylece sizi başarılı olmaya zorlayabilir. Öznel inançlarınızı, izlenimlerinizi ve inançlarınızı ifade etmeye zorlanırsınız. Başarı sizin için ne ifade ediyor? Kuşkusuz ev hayatınızda ve başkalarıyla ilişkilerinizde başarılı olmak istiyorsunuz. Meslek olarak benimsediğiniz işte göze çarpmak istiyorsunuz. Güzel bir eve, rahat ve mutlu yaşamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm paraya sahip olmak istiyorsunuz. Bilinçaltınızın güçleriyle ilişkinizde başarılı olmak istiyorsunuz. Siz de iş dünyasında bir yöneticisiniz. Çünkü yaşama işini yapıyorsunuz. İstediğiniz şeyi yaptığınızı ve özlemini duyduğunuz şeylere sahip olduğunuzu hayal ederek başarılı bir yönetici olun. Hayal kurmayı öğrenin. Başarılı bir durumun gerçekliğini zihinsel olarak yaşayın. Bunu alışkanlık haline getirin. Her gece kendinizi başarılı ve tatmin olmuş hissederek uyuyun. Yavaş yavaş başarı fikirlerini bilinçaltınıza ekme konusunda başarılı olacaksınız. Başarılı olmak için doğduğunuza inanın. Böylece mucizeler gerçekleşecektir. Hatırlanmaya değer fikirler. Başarı, başarılı yaşamak anlamına gelir. Huzurlu, mutlu, keyifli olduğunuzda ve sevdiğiniz şeyi yaptığınızda başarılı olursunuz. Yapmayı sevdiğiniz şeyi bulun. Sonra da bunu yapın. Eğer kendinizi nasıl ifade etmek istediğinizi bilmiyorsanız size yol gösterilmesini isteyin. Çok geçmeden bu gerçekleşecektir. Seçtiğiniz alanda uzmanlaşın ve bu alanda herkesten daha fazla bilgi sahibi olmaya çalışın. Başarılı kişiler bencil değildir. En büyük arzuları insanlığa hizmet etmektir. Zihinsel huzur olmadan gerçek başarı olmaz. Başarılı bir insan büyük bir psikolojik ve manevi anlayışa sahiptir. Eğer bir amacı net bir şekilde hayal ederseniz, bilinçaltınızın mucizeler yaratan gücü sayesinde ihtiyaç duyduğunuz her şey size sunulur. Duyguyla birleşen düşünce öznel bir inanca dönüşür ve neye inanırsanız o olur. Sürekli ayakta tuttuğunuz hayal gücünün gücü, bilinçaltınızın mucizeler yaratan gücünü ortaya çıkarır. İşinizde terfi etmek istiyorsanız, İşvereninizin, şefinizin ya da sevdiğiniz birinin bu terfi nedeniyle sizi tebrik ettiğini hayal edin. Bu resim canlı ve gerçek olsun. Sesi duyun, mimikleri görün ve gerçekliğini hissedin. Bunu sık sık yapmaya devam edin. Zihninizi sürekli bununla meşgul ederseniz sonunda dileklerinizin gerçekleştiğini görmenin keyfini yaşarsınız. Bilinçaltınız hafızanın deposudur. Mükemmel bir hafıza için sık sık şunu tekrarlayın. Bilinçaltımın sınırsız zekası her zaman her yerde bilmem gerekenleri bana sunuyor. Eğer bir evi ya da herhangi bir mülkü satmak istiyorsanız, yavaşça, sessizce ve hissederek şunu tekrarlayın. Sınırsız zeka, beni bu evi isteyen ve parası da yeten alıcıya çekiyor. Bu farkındalığı korursanız, bilinçaltınızın derin dalgaları bunun gerçek olmasını sağlayacaktır. Başarı fikri, başarının bütün unsurlarını içerir. Başarı sözcüğünü inanç ve güvenle sık sık tekrarlayın. Böylece bilinçaltınız sizi başarılı olmaya zorlar. İnsanların iki yakalarını bir araya getirmekte zorlanmalarının ve hiçbir zaman yeterli paraya sahip olamamaları nedenlerinden biri parayı yargılamalarıdır. Yargıladığınız şey kanat takıp uçarak sizden uzaklaşır. 12. bölüm. Bilim adamları bilinçaltını nasıl kullanır? Bilinçaltınızın sınırsız zekasının bilincinize her zaman doğrudan bir tepki verdiğinden şahsen emin olana kadar bilimsel olarak deney yapın. Tarihteki birçok yaratıcı bilim adamı bilinçaltının gerçek önemini fark etmiştir. Edison, Marconi, Einstein ve diğerleri en büyük başarılarını gerçekleştirirken kendilerine bir kavrayış, bilgi ve yetenek kazandırması için bilinçaltını kullanmışlardır. Bilinçaltının gücünü harekete geçirmek yeteneği, büyük bilim adamlarının ve araştırmacıların başarısını belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bunun en ilgi çekici örneklerinden birini ünlü kimyacı Friedrich von Stradonitz'in hayatını görebiliriz. Kendisi uzun süredir benzin adı verilen hidrokarbonun kimyasal yapısını anlamaya çalışıyordu. Bu 6 karbon atomuyla 6 hidrojen atomunun içeren bir bileşendi. Stradonitz'in kafası sürekli bu problemle meşguldü. Çabaları onu hiçbir yere götürmüyordu. Bilmeceyi çözemeyen ve bitkin düşen Stradonitz meseleyi tamamen bilinçaltına devretti. Çok geçmeden tam Londra'da otobüse binmek üzereyken bilinçaltı bilincinde ani bir şimşek çakmasını sağladı. Stradonitz zihninde kendi kuyruğuna ısıran ve fırıldak gibi dönen bir yılan canlandırdı. Bilinçaltından gelen bu mesaj onun araştırmasını başka bir yöne yönlendirmesi için ilham verdi. Kısa bir süre sonra uzun süredir aradığı cevabı buldu. Atomların çember biçimindeki düzeni benzin halkası olarak biliniyordu. Önemli bir bilim adamı icatlarını nasıl gerçekleştirdi? Nikola Tesla elektrik alanında önemli isimlerden biriydi. Bilim müzelerinde sergilenen ve çocuklar tarafından çok sevilen Tesla bobini icatlarından sadece biriydi. Bu şarj edilmiş metal bir küreydi. Statik elektrik yüzünden bu küreye dokunan kişinin saçları diken diken oluyordu. Tesla aynı zamanda elektrik yayımı kavramı konusunda da deneyler yapmıştı. Bu konudaki fikirleri hala devrim kabul edilmektedir. Tesla, bilinçaltının gücünün sıkı kullanıcılarından biriydi. Ne zaman yeni bir icat ya da yeni bir araştırma konusunda bir fikri olsa, bunu hayalinde oluşturuyor, sonra bilinçaltına iletiyordu. Bilinçaltının bunu yeniden yapılandıracağını ve somut hale gelmesi için bilince gerekli bütün unsurları sunacağını biliyordu. Her olası gelişmeyi düşünüp tasarladığı için kusurları düzelterek zaman kaybetmiyordu. Kendisiyle birlikte çalışan teknisyenlere zihnindeki mükemmel nihai ürünün tüm ayrıntılarını verebiliyordu. Bir röportajında şöyle demişti. Geliştirdiğim alet mutlaka tam hayal ettiğim gibi çalışıyor. 20 yıldır bunun tek bir istisnası olmadı. Ünlü bir doğa bilimci sorununu nasıl çözdü? Harvard Üniversitesi'nden Profesör Louis Agassiz 19. yüzyılın en ünlü doğa bilimcilerinden biriydi. Bilinçaltının büyük güçlerini uykusunda keşfetmişti. Aşağıdaki örnek Agassiz'in dul eşi tarafından yazılan biyografisinden alınmıştır. 2 haftadır bir taş üzerinde bulunan belli belirsiz balık fosili üzerine çalışıyordu. Sonunda bitkin düşüp kafası da karışınca işi bir kenara bıraktı ve kafasından uzaklaştırmaya çalıştı. Kısa bir süre sonra bir gece uykusunda balığın eksik bütün uzuvlarını yerli yerinde gördüğünü ikna olmuş bir halde uyandı. Ancak tam çalışmaya başlayacakken imaj bir anda kayboluverdi. Yine de ertesi sabah erkenden Jardin des Plantes'e gitti. Fosile yeniden baktığında ona yeni bir vizyon kazandırabilecek bir şey görebileceğini düşünüyordu. Ancak ne yazık ki şekil eskisi gibi bulanık ve karanlıktı. Ertesi gece yine balığı gördü ama tatmin edici bir sonuç elde edemedi. Uyandığında görüntü yine hafızasından silinmişti. Aynı deneyimin tekrarlanmasını umarak üçüncü gece yatağının başucuna bir kağıt ve kalem koydu. Sabaha doğru rüyasında balığı gördü. Önce yine karışıktı ama sonunda zoolojik özelliklerinin netliğe kavuştuğundan kuşkusu kalmadı. Yarı uyur halde ve karanlıkta bu özellikleri yatağın başucundaki kağıda çizdi. Sabahleyin gece çizdiklerinin fosilin özelliklerini yansıttığını görerek çok şaşırdı. Jardin des Plantes'e koştu. Çizimlerini rehber olarak kullanarak taşın yüzeyini oymayı ve balığın gizli kalan uzuvlarını ortaya çıkarmayı başardı. Bunları rüyasında gördükleriyle ve çizimleriyle birebir örtüştüğünü gördü ve kolayca sınıflandırmayı başardı. Önemli bir doktor diyabet sorununu nasıl çözdü? 1920'lerde Kanadalı başarılı doktor ve araştırmacı Doktor Frederick Banting dikkatini diyabetin etkileri üzerinde yoğunlaştırdı. O zamanlar tıp bilimi bu hastalığın tedavisi konusunda etkin bir yöntem geliştirememişti. Doktor Bantek zamanının büyük bir bölümünü bu konudaki uluslararası literatür üzerinde çalışarak ve deneyler yaparak geçiriyordu. Ama sonunda hep çıkmaz bir yola girdiğini görüyordu. Bir gece boşa giden çabalarla geçen uzun bir günün sonunda yorgun düşerek uyuyakaldı. Uyurken bilinçaltı ona köpeklerin dejenine pankreatik kanalından tortuyu çekmesi için talimat verdi. Bu ilham onu insülini keşfetmeye götürdü. İnsülin o zamandan beri milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Doktor Banting'in bir süre bilinçli bir biçimde bu sorunun üzerinde durduğunu, bir çözüm ve çıkış yolu aradığını görebilirsiniz. Bilinçaltı da buna göre karşılık verdi. Eğer bir sonuca varamıyorsanız, belki de bilinçaltınıza aktardığınız bu sorunun uzun sürede çözülebilecek önemli bir problem olduğunu düşünüyorsunuzdur. Bu şaşırtıcı olmaz. Genellikle sorunlarımızın zor olduğunu inanma eğilimi gösteririz. Kolay olsalardı sorun olmazlardı zaten. Ancak bu bir hatadır. Bilinçaltınız zamandan ve mekandan bağımsızdır. Cevabı bulduğunuzu düşünerek uykuya dalın. Bu cevabı bulmak için beklemek zorunda kalacağınızı varsaymayın. Sonuca dair inancınız tam olsun. Şimdi bu kitabı okurken sizin için mükemmel bir cevap ve çözüm olduğunu inanın. Bir bilim adamı Sovyet toplama kampından nasıl kaçtı? Önemli bir elektronik mühendisi olan Dr. Lothar von Blanksmith, İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyet toplama kampına kapatılmıştı. Hayatta kalmasını ve özgürlüğüne kavuşmasını bilinçaltının güçlerine borçlu olduğunu söylüyordu. Rusya'da bir kömür madeninde savaş mahkumuydu. Etrafımda insanların öldüğünü görüyordum. İri yarı gardiyanlar, küstah ve kibirli görevliler, sert, hızlı düşünen amirler tarafından gözleniyorduk. Kısa bir tıbbi muayenenin ardından her mahkuma bir kömür kotası veriliyordu. Bu kotayı dolduramayan mahkum aldığı azıcık yemekten de oluyor ve çok geçmeden kendini mezarda buluyordu. Kaçışım üzerinde yoğunlaşmaya başladım. Bilinçaltımın bir yol bulacağını biliyordum. Almanya'daki evim yıkılmıştı. Ailem yok edilmişti. Eski dostlarım ve iş arkadaşlarım ya savaşta öldürülmüş ya da toplama kamplarına alınmıştı. Bilinçaltıma şöyle dedim. Ben Los Angeles'a gitmek istiyorum. Sen de bunun yolunu bulacaksın. Los Angeles'ın resimlerini görmüştüm. Bazı binaları ve bulvarları hatırlıyorum. Her gün ve gece savaştan önce Berlin'de tanıştığım Amerikalı bir kızla Wilshire bulvarında yürüdüğümü hayal ediyordum. Birlikte mağazalara giriyor, otobüslere biniyor, restoranlarda yemek yiyorduk. Her gece otomobilimle Los Angeles bulvarında bir aşağı bir yukarı gezdiğimi hayal etmeye özen gösteriyordum. Bütün bunların canlı ve gerçek olmasına dikkat ediyordum. Zihnimdeki bu resimler benim için toplama kampının önündeki ağaçlardan biri kadar canlı ve doğaldı. Her sabah baş gardiyan sıraya dizilmiş mahkumları sayıyordu. 1, 2, 3 diye bağırıyordu. Benim numaram olan 17'yi söylediğinde bir adım öne çıktım. O sırada biri gardiyanı bir dakikalığına çağırdı. Gardiyan geri döndüğünde yanlışlıkla yanındaki adamın 17 numara olduğunu sandı. Ekip akşam geri döndüğümde mahkumların sayısı aynıydı. Benim yokluğumu fark etmediler. Keşfetmeleri de zaman alacaktı. Kimseye görünmeden kamptan çıktım ve 24 saat boyunca yürüdüm. Ertesi gün ıssız bir kasabada dinlendim. Balık tutarak ve vahşi hayvan avlayarak yaşayabiliyordum. Polonya'ya giden kömür trenleri gördüm ve gece onlardan biriyle yolculuk ettim. Sonunda Polonya'ya vardım. Arkadaşlarımın yardımıyla İsviçre, Lucerne'e geçtim. Lucerne Palace Otel'de bir akşam ABD'den bir adam ve karısıyla konuştum. Bu adam beni Kaliforniya, Santa Monica'daki evlerini davet etti. Ben de kabul ettim. Los Angeles'a vardığımda şoförlerinin beni Wilshire Bulvarı'ndan ve Rusya'da kömür madeninde geçirdiğim aylar boyunca canlı biçimde hayalimde gördüğüm başka bulvarlardan geçirdiğini fark ettim. Zihninde sık sık gördüğüm binaları tanıdım. Daha önce Los Angeles'a gelmiştim sanki. Hedefime ulaşmıştım. Bilinçaltının mucizelerine şaşırmaktan hiç vazgeçmeyeceğim. Gerçekten bizim hiç bilmediğimiz yöntemleri var. Bilinçaltınız size nasıl yol gösterebilir? Zor olacağını düşündüğünüz bir karar vermek zorunda kaldığınızda ya da sorununuzun çözümünü göremediğinizde hemen bunun hakkında yapıcı bir biçimde düşünmeye başlayın. Eğer korku ve endişe yaşıyorsanız gerçekten düşünmüyorsunuzdur. Gerçekten düşünce korkudan bağımsızdır. Herhangi bir konuda size yol gösterilmesini sağlamak için kullanabileceğiniz basit bir tekniğin adımları şunlardır. Zihninizi sükunete kavuşturun ve hareketsiz durun. Bedeninize gevşemesini söyleyin. Size itaat etmek zorundadır. Onun iradesi, inisiyatifi ya da bilinçli zekası yoktur. Bedeniniz, inançlarınızı ve izlenimlerini kaydeden duygusal bir disktir. Dikkatinizi harekete geçirin. Düşüncenizi sorununuzun çözümü üzerinde yoğunlaştırın. Sorunu bilincinizle çözmeye çalışın. Mükemmel çözümün sizi ne kadar mutlu edeceğini düşünün. Mükemmel cevabı bulmanız halinde hissedeceğiniz duyguyu hissedin. Zihninizin gevşemiş bir halde bu mutluluk ve memnuniyet durumuyla oynamasını izleyin. Sonra uykuya dalın. Uyandığınızda cevabı bulamamışsanız başka bir şeyle oyalanın. Zihnini başka bir şeyle meşgul ederken cevabın birden aklınıza gelmesi olasıdır. Bilinçaltınız size yol gösterirken en basit yol en iyisidir. İşte bir örnek. Bir keresinde aile yadigarı olan değerli bir yüzüğü kaybetmiştim. Her yerde aradım ama bulamadım. Çok üzgün ve sıkıntılıydım. O gece bilinçaltımla sanki biriyle konuşur gibi konuştum. Uykuda dalmadan önce ona şöyle dedim. Her şeyi biliyorsun. Yüzüğün nerede olduğunu biliyorsun ve şimdi yerini bana da göstereceksin. Sabahleyin kulağımda şöyle sözlerle birden uyandım. Robert'a sor. Bu bana garip geldi. Tanıdığım tek Robert, komşumun 9 yaşındaki oğluydu. O yüzüğümün yerini nereden bilecekti ki? Sezgilerimin iç sesini takip ettim. Robert'ı bahçede oynarken buldum ve ona yüzüğü tarif ettim. Görmedin değil mi dedim. Ah tabii ki gördüm diye karşılık verdi. Dün saklambaç oynarken onu çalılıklarda buldum. Kimin olduğunu bilmiyordum. Ben de eve götürüp masamın üzerine koydum. Bunun için ilan asacaktım ama unutmuşum. Bilinçaltınız ona güvenmeniz halinde size her zaman karşılık verecektir. Yol göstericiliğin sırrı. Yol göstermenin ya da doğru eylemin sırrı kendinizi zihinsel olarak karşılığını bulana dek doğru cevabı adamanızdır. Karşılık bir duygu, içsel farkındalık, bildiğinizi fark etmenizi sağlayacak çok güçlü bir sezgi olabilir. Gücü onun sizi kullanmaya başladığı noktaya kadar kullanmışsınızdır. İçinizdeki öznel bilgelik altında faaliyet gösterirken başarısız olamaz ya da yanlış bir adım atamazsınız. Bütün yolların sizi memnuniyete ve huzura götürdüğünü görürsünüz. Hatırlamaya değer fikirler. Bilinçaltının bütün büyük bilim adamlarının başarısını ve elde ettiği harika sonuçları belirlediğini unutmayın. Kafa karıştırıcı bir sorunun çözümü üzerinde bilinçli bir şekilde yoğunlaşır ve kendinizi buna adarsanız bilinçaltınız bütün gerekli bilgileri toplar ve bunları bilincinize sunar. Eğer bir sorunun çözümünü merak ediyorsanız bunu nesnel biçimde çözmeye çalışın. Araştırmalar yaparak ve başkalarına başvurarak olabildiğince çok bilgi toplayın. Eğer cevap gelmiyorsa bunu uyumadan önce bilinçaltınıza devredin. Cevabı bulduğunuzu göreceksiniz. Bu asla şaşmaz. Cevabı her zaman gece alamazsınız. Gün aydınlanana ve karanlık dağılana kadar istediğinizi bilinçaltınıza iletmeye devam edin. Sorunun büyük olduğunu ve çözümün zaman alacağını düşünerek cevabın gelmesini geciktirebilirsiniz. Bilinçaltınızın sorunu yoktur. O yalnızca cevabı bilir. Cevabı şu anda bildiğinize inanın. Bunun ya da mükemmel cevabı bulmuş olmanız halinde yaşayacağınız hissin keyfini çıkarın. Bilinçaltınız bu duyguya karşılık verecektir. İnanç ve sebatla desteklenen zihinsel bir resim, bilinçaltının harikalar yaratan gücü sayesinde gerçek olacaktır. Buna güvenin, gücüne inanın, mucizeler gerçekleşecektir. Bilinçaltınız hafızanızın deposudur. Çocukluğunuzdan beri bütün deneyimleriniz bilinçaltında kaydedilir. Bir çözüme yönelik isteğiniz uyumadan önce bilinçaltınıza devredin. Buna güvenir ve inanırsanız cevabı bulursunuz. Bilinçaltı her şeyi bilir ve görür. Ancak onun güçlerinden kuşku duymamalı ve bunları sorgulamamalısınız. Etki düşünceniz, tepki ise bilinçaltınızın verdiği karşılıktır. Eğer düşünceleriniz bilge ise, eylem ve kararlarınız da bilge olacaktır. Yol gösterme, bir duygu, içsel farkındalık ya da bildiğinizi fark etmenizi sağlayacak çok güçlü bir sezgi şeklinde olabilir. Bunu inançla takip edin. Bilinçaltınız genellikle beklemediğiniz zamanlarda sorularınıza yanıt verir. Yolunuzun üstündeki bir kitapçıya girip aradığınız sorunun yanıtını bir kitabın sayfalarında ya da sokakta birileri konuşurken kulak kabarttığınızda bulabilirsiniz. Yanıt beklenmedik zamanlarda türlü biçimlerde karşınıza çıkacaktır.